Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda Erdi ile beraber Qualcomm'un Berlin'de düzenlemiş olduğu IQ 2012 etkinliğini değerlendireceğiz. Erdi, aslında IQ etkinliklerine sen benden önce de katıldın. Hatta ben askerdeyken bir tanesi İstanbul'da düzenlendi bu etkinliklerin. Qualcomm'un IQ etkinliğinin en önemli aslında faydalarından bir tanesi, mobil dünyaya ait bütün teknolojileri, hayatımıza girecek teknolojiler dahil olmak üzere test edip görme imkanı buluyorsunuz. Biraz editörlerin vizyonunu genişletiyor diyebiliriz. Çünkü hani mesela sağlık sektöründeki mobil uygulamaları gördüm orada. Açıkçası ben sağlıkla mobil nasıl eşleşebilir deyip düşünüyordum. Burada çok güzel örnekleri oldu ve artık şunu söyleyebilirim ki Qualcomm gelecekte hastaların takibi konusunda herhalde önde gelen firmalardan bir tanesi olacak.
Evet, Qualcomm dediğimizde biz daha çok akıllı telefonla ilgili mobil işlemci geliştiren bir firma düşünüyoruz, ancak Qualcomm çok geniş çapta araştırmalar ve geliştirmeler yapan bir firma. Bu noktada IQ etkinliğinde zaten Innovation Qualcomm olarak açıklanabilir. Yani Qualcomm'daki yeniliklerin tanıtıldığı bir basın ve iş ortakları organizasyonu diyebiliriz biz buna. Geçen sene İstanbul'daydı, sen askerdeydin o vakit. Orada bize yeni işlemcileri, yeni mobil platformları, oyun teknolojilerini ve diğer gelişme çalışmalarını göstermişlerdi. Qualcomm bu noktada özellikle sağlık alanında çok ciddi çalışmalar yapıyor. Mobil taraf ve sağlık entegrasyonu nasıl yaparız diye ciddi çalışmalar sürdürüyorlar. Hani yaptıkları araştırmalara göre dünya çapında örneğin 600 milyon kişi yaşlanmayla karşı karşıya, 800 milyon kişiden belki fazlası obeziteyle karşı karşıya, bir o kadar insan da yine kronik pek çok rahatsızlığı bünyesinde barındırmakta. Yani teknoloji gelişirken aslında biz sağlıktan da ödün vermeye başladık. Çünkü hızlı yaşam, işte dengesiz beslenme, uykusuz geceler, bunların hepsi hepimizde temel bir takım bedensel sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Qualcomm da burada mobil teknolojilerle bunu çözmeye çalışıyor.
Evet, burada mobil teknolojiler nasıl görevler üstlenmiş durumdalar? Tabii ki bir doktor gibi size şu ilacı al ya da şu tedaviyi yapacağım gibi şeyler söylemiyor. Aslında mobil teknolojiler bu tarafta doktorların işine yarıyor. Çünkü uzaktan hastaları takip edip herhangi bir olumsuz durum oluştuğunda direkt olarak muayeneye çağırıp hızlı bir şekilde tedaviye başlayabilme olanağı sağlıyor. Yani erken teşhiste çok önemli rol oynuyorlar. Mesela benim orada en ilgimi çeken cihazlardan bir tanesi bir iPhone kılıfıydı. Bu kılıf kalp elektrosunu çekebiliyordu ve çok da güzel çalışıyor. Elinize alıyorsunuz cihazı, kılıfın arkasındaki o metal kısımlara dokunduğunuzda direkt olarak kalp elektronunuz ekrana yansıyor ve bu verileri direkt doktorunuza yine mobil ağ üstünden gönderip durumunuzun ne olduğunu, kötü mü gidiyorsunuz, iyi mi gidiyorsunuz, bu tip bilgiler alabiliyorsunuz. Aynı zamanda kan şekerini ölçen bir cihaz vardı. Kanı damlatıyorsunuz, kan şekerinizi ölçüyor, size söylüyor ve aynı zamanda yine mobil ağ üstünden bunu bir sağlık kurumuna veya doktora ileterek durumunuz hakkında daha profesyonel destek almanızı sağlayabiliyor. Sadece bu da değil, hani nabız gibi bilgileri ölçen cihazları çok fazla gördük. Yine nabzı ölçen ve sürekli bunu takip edip olumsuzluklar oluştuğunda evdeki ağ üstünden bunu yine sağlık kurumlarına bildiren cihazları da gördük. Fakat buradaki büyük gelişmelerden bir tanesi, Qualcomm her zaman evimizde bizi takip eden cihazlar bulunabileceğini, fakat bir cep telefonu üstünden bunu göndermenin çok da mantıklı olmadığını düşünmüş ki evler için özel prize takılabilen HomePlug isminde bir ağ cihazı geliştirmiş. Bu cihazlar sayesinde evimizdeki bütün cihazlar, bizi takip eden cihazlar direkt olarak sürekli HomePlug sistemine bağlı kalıyorlar ve HomePlug sisteminden de bütün veriler hastanelere veya doktorlara iletilebiliyor. Bu ne işe yarıyor? Sonuçta cep telefonunuzla yazılım sürekli yüklü olmak zorunda. Fakat siz bu cep telefonuyla evden çıktığınızda evdeki diğer yaşlıları takip edemiyor olabilirsiniz. HomePlug sistemine bağlı olan cihazlar sayesinde evimizde olduğumuz süre boyunca cep telefonunu kapatsak bile doktor evdeki hastaları takip etmeye devam edebiliyor. Oldukça güzel gelişmelerden bir tanesi.
Şimdi zaten ben anne ve babamın yaptığı meslekten ötürü uzun yıllar hastanelerde kalmış, yani çocukluğumun önemli bir kısmını hastane içerisinde geçirmiş bir insanım. Bu açıdan mobil teknolojilerin geldiği nokta çok önemli bir gösterge. Çünkü hani bugün nabız, tansiyon, kan şekeri gibi dataları biz daha önce hastanelerde örneğin parmağımıza taktığımız bir mandal ve mandalın bağlı devasa sistemler üzerine görebiliyorduk. Bunun dışında senin de belirttiğin gibi artık ev içerisinde bir takım otomasyon sağlanabiliyor. Hani bunu zaten halihazırda yapan özel sağlık şirketleri var. Özel sistemler kurarak örneğin bakıma muhtaç bir hastanın datalarını sürekli olarak uzaktan doktorun takip etmesini sağlayabiliyor. Burada Qualcomm olaya farklı bir açı getiriyor ve mobil teknolojilerdeki uzmanlığını farklı cihazlar üzerinden daha fazla şekilde hem doktorlara hem de hastalara sunmaya çalışıyor. Yani burada cihaz var, cihazın üzerine kuracağımız uygulama var ve uygulamaların toplandığı, doktorların eriştiği bir bulut bilişim servisi var esasında. Tüm datalar bir yere gidiyor ve doktor sürekli olarak o dataları kontrol ederek, hatta belki alt tarafta otomasyon sistemleri çalışıp farklı anomalileri takip ederek hastanın acil müdahaleye ihtiyaç olup olmadığını gösterebiliyor. Burada bence kritik nokta ev içerisinde kullandığımız tüm akıllı cihazların bu entegrasyon içerisine dahil edilerek hastaların daha detaylı ve kesin bir şekilde takip edilebilmesi.
Evet, burada hep data trafiğinden konuştuk. Aslında Qualcomm'un sunumunda data trafiği hakkındaki çözümler de gösterildi. Mesela o da enteresan bir tablo vardı. 2010'da 2015'e kadarki dönemde data trafiğinin 10 kattan daha fazla artış göstermesi bekleniyor. Fakat Qualcomm biz bunun 1000 katına hazırız diyordu. Yani aslında kullanımdan daha fazla servis sağlayıcılar tarafında gelişme var ki bu da güzel, hoş bir şey. Çünkü aslında bizim data kullanımındaki en büyük engellerimizden bir tanesi hep servis sağlayıcılardaki altyapı ekipmanları olmuştu. Qualcomm burada çok enteresan bir şey de gösterdi. Mesela iskambil kağıdı boyutunda bir LTE baz istasyonu gösterdi. Bu küçük sellerle diyor herhangi bir odayı ya da ortamı donatarak sürekli olarak çok hızlı bir şekilde cep telefonu ağ üstünden hızlı internet erişimi sağlanabilir diyor. Çünkü aslında hani tamam, hastaları takip etmek iyi bir teknoloji, spor verilerini takip etmek iyi bir teknoloji, internet çok güzel bir teknoloji. Fakat bunun için çok iyi bir altyapıya sahip olmalıyız ki milyonlarca kullanıcı aynı anda internet hiç takılma olmadan, sıkıntı yaşamadan erişebilsinler, kullanabilsinler. Tabii ki yurt dışında LTE teknolojisi oldukça fazla yaygınlaşıyor. Artık 3G'yi kimsenin konuşmadığını görüyoruz. Ülkemize tabii ki elbet çok uzun süreler sonra girecektir LTE teknolojisi. Fakat görünen o ki LTE 3G'ye göre çok daha uygun fiyatlarla operatörler tarafında servis sağlamayı mümkün kılacak.
Şimdi işin açıkçası hangi cihaza sahip olursak olalım, 10 çekirdekli bir akıllı telefon olabilir, çok gelişmiş bir tablet olabilir ya da başka sistemler. Eğer internet bağlantımız yoksa, yani mobil veri kullanamıyorsak bu cihazların hiçbir anlamı yok. Çünkü biz bu cihazları gittiğimiz yerden bilgiye ulaşmak için daha çok kullanmaya ya da yeri geldiğinde belki oyun eğlence amaçlı, ancak her cihazdan örneğin e-mail okumak isteriz ya da temel verilerimize ulaşmak isteriz. Bu açıdan bakıldığında Qualcomm ayrı kalan nokta şu: Qualcomm evet çip üretiyor, işlemci üretiyor, ancak Qualcomm aynı zamanda 3G teknolojisinin yaratıcılarından bir tanesi, öncülerinden bir tanesi. Bugün çok sayıda patente sahip. Keza 4G LTE teknolojisiyle ilgili de çalışmaları var. Şimdi LTE'ye baktığımız zaman 4G teknolojisine kuşkusuz çok ciddi hız avantajları var. Örneğin hani hücresel ağ üzerine baktığımız zaman 100 megabit saniyede 100 megabite, hani Wi-Fi üzerinden baktığımız zaman da belki 1 gigabite varan hızlar göreceğiz ki bu daha geniş alanda bu hızları sunabiliyor olacak.
Yani biliyorsun biz LG'nin bazı telefonlarında 50 megabit download, 10 megabit upload gibi değerleri de gördük gözlerimizde.
Ki fuar alanı gibi kapalı bir ortamda ve yoğun trafik altındaki unsurlar çerçevesinde o hızları görmüştük. Bu açıdan bakıldığında kuşkusuz veri trafiği çok ciddi şekilde artacak ve Qualcomm buna şimdiden hızlanmaya başlamış. Diğer taraftan hani 4G teknolojisi hızla yaygınlaşıyor. Çünkü esasında 3G gibi belki çok ciddi yatırım maliyetleri olmadan daha kompakt mobil çözümlerle hızlı bir şekilde adaptasyon yapılabiliyor. Ancak Türkiye için belki bu erken, çünkü bizim ülkemiz maalesef 3G'ye biz çok geç geçtik ve bunun aslında bir önemli avantajı var burada. Geç geçtiğimiz için en son teknoloji 3G'yi biz aslında adapte ettik. Bu noktada muhtemelen operatörler hani o işi kompanse edene kadar 4G'ye yatırım yapmayacaklardır ya da daha diğer gelişmiş batılı ülkelere göre biraz daha geç yapacağız. Ancak hem kapsama alanını genişletmesi hem daha yüksek veri trafiğinin olanak tanıması, daha yüksek hızları sunması itibariyle 4G önem kazanacak ki burada yine Qualcomm elini taşın altına sokmuş durumda. Çünkü bu teknolojinin arkasındaki isimlerden birisi de yine Qualcomm.
Evet, Qualcomm'un aslında çok fazla önemsediği bir teknoloji de var. Biliyorsun bunu her sene aslında IQ etkinliğinde gösteriyorlar. Daha doğrusu IQ demeyelim buna. Barcelona'da görmüştük. Sanallaştırma ve sanal gerçeklik teknolojilerine oldukça fazla para harcıyor Qualcomm ve bu anlamda gelişmelerini sürdürüyor. Burada zenginleştirilmiş aslında gerçeklik konusunda yine gösteriler yaptılar. Mesela artık telefonunuz üstünden herhangi bir tişörte veya ayakkabıyı görüntülediğinizde bu ayakkabı veya tişörtün çok değişik renklerini, üstünüze uyup uymadığını kontrol edebiliyorsunuz telefonunuzdan. Bu çok güzel bir özellik. Aslında hani hep diyoruz ya, bu arttırılmış gerçeklik bize nerede yarayacak, nasıl kullanacağız, hayatımıza nasıl sokacağız bunu diye. Bu tarafta en azından bir giysi almaya gittiğinizde üstünüze uyup uymadığını denemeden de görebilmenizi sağlaması hoşuma gitti. Ve bunun sadece aslında fiziki ayakkabıyı görmeden dergiler üstünden de yapılabileceği konuşuluyordu. Bu yapıldığında aslında direkt evimizde telefonumuzla deneme yanılma yöntemiyle mağazaya gitmeden de belki yakışıp yakışmadığı konusunda fikir sahibi olabileceğiz. Aynı zamanda tabii arttırılmış gerçeklik dediğimizde Nokia'nın uygulamasını unutmamak lazım. Yine Snapdragon S4 platformunu kullanan Lumia'nın yeni serisinde 920 ve 820'de de yine benzer arttırılmış gerçekliği kullanan yapılar tanıtıldı.
Zaten yıllardır arttırılmış gerçeklik konusunda başta Qualcomm olmak üzere Intel'de dahil pek çok firma demolar yapmakta, ancak burada iki temel unsur vardı teknolojinin hayatımıza girmesini engelleyen. Birisi ciddi işlem gücü gerektiren bir uygulama bu. Hakikaten arka planda çalışan mobil platformun performans anlamında yazılımı tatmin etmesi gerekiyor. İkincisi yazılımın kendisinin uyumlu olması lazım. Üçüncüsü de internet bağlantılarının, mobil internet bağlantılarının yeterli olgunluğa ulaşması gerekiyor. Şu anki mevcut gelişmelere baktığımızda artık bu 3 mevcut ayakta yerine oturmuş durumda ve yavaş yavaş bu teknoloji hayatımıza girecek. Nokia'nın dediğin uygulaması CityLens uygulaması. Siz bir sokağa girip telefonu tuttuğunuzda kamerası açık bir şekilde etrafınızdaki lokantaların, restoranların bilgileri ekrana düşmeye başlıyor otomatik olarak. Restoranın telefon numarası, hangi menülere sahip olduğu, hangi kanaldan bunlara ulaşabileceğinizi görebiliyorsunuz. Ya da turistiniz, örneğin İtalya'ya gittiniz, Pizza Kulesi'ne bakıyorsunuz. Telefonu tuttuğunuz zaman Wikipedia'dan Pizza Kulesi'nin bilgisini çekmekten tutun da diğer kullanıcıların, daha önce ziyaret etmiş kişilerin çektiği fotoğraflara kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında artırılmış gerçeklik markalar arasında, cihazlar arasındaki farkları oluşturan temel gelişmelerden birisi olacak gibi ki bu noktada pratik anlamda hayatımıza ilk defa da Nokia'nın Lumia 920 modeliyle girecek.
Evet, aynı zamanda tabii ki Qualcomm diyoruz. Qualcomm dediğimizde Snapdragon platformunu es geçmemek lazım. Oldukça önemli bir platform ve şu anda S4 ile beraber Crate mimarisini kullanmaya başlayan işlemciler çekirdek bazında performansa baktığımızda en yüksek verim sunan işlemciler arasındalar. Tabii ki Qualcomm sunumunda bunları da es geçmedi. Ve S4 Pro platformunda Quad Core işlemcilerin performansını da gözlemleme fırsatı bulduk bu katıldığımız etkinlikte. Görünen o ki Qualcomm'un işlemcileri oldukça iyi başarıma sahipler. Adreno 320 ile beraber de Tegra'ya, aslında Tegra çok güçlü bir GeForce ULP'ye sahip olmamasına rağmen GPU bazında baktığımızda çok güçlü değil, fakat pazarlama anlamında oldukça fazla rekabetçi bir tavır takınıyorlar. Ama en azından şunu söyleyebilirim ki Qualcomm'da bu sefer grafiğe çok iyi oynuyor. Çok üstte duracak gibi görünüyor. Tegra'ya benzer çok yüksek grafiklerle bezenmiş oyunları Qualcomm'un Adreno 320 ile beraber de Qualcomm platformunda herhalde bolca göreceğiz.
Şimdi zaten hali hazırda çeşitli testler var. Qualcomm'un şu an piyasada olan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcisindeki Crate mimarisini kullanır. Bu mimari Cortex A8'den de A9'dan da henüz çıkmamış Cortex A5, A15'ten de ciddi özellikleri içerisine barındıran karma melez bir tasarım. Bunu yapabilen şu anda başka bir firma yok. Yani Apple A6 ile ilgili dedikodular var ama resmiyet kazanmış değil en azından. Dolayısıyla baktığımız zaman Snapdragon S4 işlemcisi çift çekirdekli olmasına rağmen pek çok testte 4 çekirdekli işlemcilerle benzer ya da daha yüksek skorlara imza atabiliyor. Bu noktada hani Qualcomm'un tasarım tarafındaki avantajını dikkat çekici. Grafik tarafında maalesef işlemci çekirdeği kadar rekabetçi değillerdi şimdiye kadar. Adreno 225 bile örneğin Armali 400 karşısında geride kalan bir grafik birimi tasarımıydı. Ancak Adreno 320 ile birlikte 3 yıldır konsol kalitesinde grafik gelecek, bekleyin bekleyin diyen Qualcomm sonunda piyasaya çıkarıyor bir ürünü ve ortaya çıkan ilk görüntüler ve bilgiler vaat ettiklerinin piyasaya gireceği şeklinde. Burada iki temel argüman var. Birincisi Qualcomm, hatırlarsın 3-4 sene önce AMD'nin mobil GPU yapan bölümünü satın almıştı. Şimdi yakın zamanda AMD'nin Radeon HD 4000 serisinden bu yana gelişimini ve dönüşümünü sağlayan Eric Demers gibi çok önemli bir kişiyi de bünyelerine kattılar. Hatta bugünlerde AMD'nin grafik bölümünü alabileceği çok aşırı ekstrem bir örnek. Ancak AMD'den çeşitli teknolojiler lisanslayarak da RTX 11'e de ciddi bir geçiş yapabilecekleri söyleniyor. Yani bu açıdan bakıldığında grafik tarafı Qualcomm'un belki önümüzdeki dönemde en güçlü taraflarından birisi olacak gibi.
Evet, aslında hani S4 Pro olarak isimlendirilen Quad Core'un gücünü şöyle gösterebiliriz. Demo alanında bir tane tablet vardı bu platformu kullanan ve 9 tane 720p HD video aynı anda bu platform üstünde oynatılabiliyordu. Hani şu anda izleyenlerimiz de görüyor, herhangi bir takılma yok. Ve videolardan bir tanesine tıkladığınızda ise Full HD olarak açılıyordu. Bu da aslında platformun tam olarak şu anki mobil sistemlere göre hangi noktada olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Tabii biz bu tablet üstüne bir şeyler yüklemeye çalıştık fakat izin vermediler. Bunun yerine bize SunSpider'ı çalıştırdık hemen browserında. 1100 puan aldığını gördük. 1100 puan şöyle enteresan erdi. Şu anki quad core tabletlere baktığımızda Android tarafındaki en iyi skor. Fakat bizim orada Snapdragon S4'ün çift çekirdekli bir versiyonunu kullanan bir tablet üzerinde Windows 8 RT'yi de deneme şansımız oldu. Windows 8 RT çift çekirdekli işlemci üzerinde 999 puan elde edebiliyor. Yani bu işlemcinin 4 çekirdekli olmasının bir platformun aslında en hızlı platform haline almayacağını da göstergesi. Yazılım burada her şey anlamına geliyor. Demek ki Windows 8 de burada çok dişli olacak. Hani Windows 8'den de bahsedelim çünkü orada iyice bir deneme şansı bulduk. Gerçekten ilk defa ARM üstünde çalışan bir Windows deniyorduk. Bizim için heyecan vericiydi. Gönlün o ki Windows'da oldukça dişli bir rakip olacak ve bangır bangır hızlı bir şekilde geliyor, iddialı.
Evet, Windows 8 ile birlikte Microsoft tarafında da Windows RT dediğimiz ARM versiyonu da piyasaya çıkacak. İlk defa Microsoft ARM desteğini masa üstünde ciddi şekilde bizlere sunmuş olacak. Ancak hani Windows RT'nin sıkıntısı şu, çok fazla limitasyonla gelecek, yani çok fazla kısıtlama var. İşte uygulamaların geriye dönük desteği maalesef yok. Microsoft'un sunduğu ofis uygulamaları var ancak diğer taraftan başka ne gibi uygulamalar gelecek? Bunlar belirsiz, ancak hiç şüphe yok ki ARM'ı daha fazla masaüstüne yaklaştıran bir hamle olacak bu. Snapdragon'un 4 çekirdekli versiyona gelecek olursak eğer, Snapdragon S4 Pro diye geçen versiyon bu. çıktığı an itibariyle muhtemelen piyasadaki en hızlı platform olacak. Buna hiç şüphe yok. Örneğin üzerinde 2 MB büyüklüğünde bir L2 bellek var ki bu kendi alanındaki yüksek bellek kapasitelerinden bir tanesi ARM tabanlı mobil işlemciler için. Frekanslar keza yüksek. 1.5 GHz'den 1.7 GHz'e kadar. Burada Qualcomm'u farklı kılan bir asenkron tasarım var. Her çekirdek farklı frekans ve voltaj değerlerinde çalışabiliyor. Yani bu önemli çünkü performansa ihtiyaç duyduğunuz noktada 4 çekirdek devreye girebiliyor ya da daha az performansa ihtiyaç duyduğunuz durumda 3 çekirdek düşük voltajda kendini uyku modunu alarak tek çekirdek hem performansı karşılayıp hem de pil tüketimine katkı sağlayabiliyor. Bu açıdan bakıldığında görünen o ki sektörün kabul ettiği genel gerçek şu, 2013'te Cortex A15 tabanlı işlemciler çıkana kadar muhtemelen Snapdragon S4 Pro kendi alanındaki en hızlı mobil işlemci olmaya aday.
Evet, tabii şimdi hani burada mühendislik örnekleri üstte çalıştık. Fakat hani mühendislik örnekleri ne işe yarıyor diye düşünebilir izleyenlerimiz. Mühendislik örnekleri hem bizim test etmemize yarıyorlar hem de Qualcomm. Bu tip örnekleri ilk önce geliştiriyoruz, tabii hale getiriyor. Daha sonrasında ise küçük kullanıcılarla, küçük üreticilerle paylaşarak aslında çok hızlı bir şekilde platformun yaygınlaşmasını sağlıyor. Biz orada çeşitli Qualcomm'un ürettiği prototip telefonları da gördük. Aslında bunlar hani prototip demek yanlış olur. Tasarımı bitmiş, üreticilerle paylaşılabilecek telefon modellerine de baktık. Ve Qualcomm'dan aldığımız bilgiye göre ise hani bu modeller sayesinde şu anda 400 farklı telefon modeli Snapdragon platformu üstüne geliştirilmeye başlamış ve devam ediyor. 400 tane de piyasaya sürülmüş model varmış. Ve 400 tane de piyasaya sürüldüğünü düşünürsek bu gelişmiş modeller sürüldüğünde herhalde 800 tane farklı telefon Snapdragon platformunu kullanıyor olacak. Qualcomm'un nasıl bir yolda olduğunu da iyi bir göstergesi.
Zaten yeni çıkacak cihazlar açısından bakıldığında yılın son çeyreği için heyecanla beklenen telefonlardan iki tanesi S4 Pro işlemcisini kullanıyor. Bunlardan bir tanesi LG Optimus K2 kağıt üzerinde hem belki de inanılmazları vaat eden çok üst düzey bir telefon. Diğeri de Çinli firma Xiaomi'nin çıkaracağı Mi 2 olacak. Ama bu açıdan bakıldığında muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içerisinde şu an üst seviye dediğimiz telefonların pek çoğu artık bir alt kategoriye doğru kaymaya başlayacak gibi görünüyor.
Zaten quad-core işlemcili modeller için Noel dönemi işaret ediliyordu. Fakat Adreno 320'nin hacimli telefonlarda kullanılmaya başlamasının dönemi olaraksa 2013'ün ilk çeyreği gösteriliyor. Yani eğer çok iyi grafikler sunabilecek güçlü bir telefon almayı planlıyorsanız, vaktiniz de varsa 2013'ün ilk çeyreğini beklemek herkes için iyi olacak diye düşünüyorum.
Tabii orada da kritik nokta şu, Şubat ayında da Mobil Dünya Kongresi var. Orada da Samsung Galaxy S4'den tutun da yeni telefonlara kadar, belki One X2'ye kadar pek çok telefon çıkabilir. Hani zamanlama işte çok önemli burada. Hani Nvidia belki kağıt üzerine en hızlı platforma sahip değil, ancak Tegra 2 ile dünyanın ilk çift çekirdekli, Tegra 3 ile de dünyanın ilk 4 çekirdekli işlemcisini sundular. Hani time to market dediğimiz bu doğru zamanda pazara girme olayı da büyük önem taşıyor. Umarız Qualcomm en hızlı şekilde, olabildiğince hızlı bir şekilde piyasaya girer ki burada da hani onların adına sıkıntı yaratan unsur TSMC fabrikaları oldu. 28 nanometrede verimlilik sıkıntıları vardı. Umarız bunlar çabuk atlatılır ve pazarda daha rekabetçi platformları hızlı bir şekilde görürüz.
Evet, aslında hani bu Snapdragon S4 platformunu taşıyan telefonlardaki işlemci sıkıntısıyla ilgili sorularımız da yine 2013'ün başı işaret edildi. O sıralarda tamamen bu üretim sıkıntısını çözmüş ve hacimli üretime başlamış olacağız dedi. Zaten aslında Sony'nin Xperia telefonlarından tut da diğer firmalara kadar baktığımızda S4 hacimli üretilmesinin bir şekilde çözülmesi lazım ki piyasanın telefon ihtiyacı karşılanabilsin, yoksa birçok firma sıkıntı yaşayacak bu konuda.
Tabii diğer taraftan sanırım Qualcomm etkinliğinde Nokia'da bir açıklama yapmıştı Lumia 920 ile ilgili. Onu da sana aktar istersen.
Evet, aslında sonlara doğru buna değer verelim. Nokia biliyorsunuz Lumia 920 ve 820 lansmanında ProView teknolojisini taşıyan yeni kameralarını gösterdi. Ve burada asıl öne çıkan şey de optik stabilizasyon teknolojisiydi. OIS olarak kısaltıyorlar tabii. Optical Stabilization, Image Stabilization olarak tanıtılıyor. Şimdi burada sıkıntı yaratan konu aslında Nokia'nın gösterdiği bütün videoların telefonla değil de profesyonel kameralarla çekildiğinin ortaya çıkması oldu. Nokia yaptığı konuşmada bu durumdan ötürü araştırmaların devam ettiğini ve hata olduğunu kabul ettiklerini söyledi.
Bir etik araştırma.
Evet, aslında bir etik araştırma yapıyoruz dedi ama neyin etik araştırması? Yani bunu aslında en alttakilerin üsttekine kadar herkesin bildiğine çok eminim. Ve bizi orada, ya biz bunu gerçekten yapıyoruz söylemi ardından bir video daha gösterdiler. Şimdi bu videoyu aslında izleyenlerimizle paylaşıyoruz. Hani burada Nokia neden Qualcomm'da açıklama yapıyor? Çünkü Qualcomm'un S4 platformu şu anda Nokia'nın Windows Phone 8 platformuna güç verecek işlemcileri oluşturuyor. Genel olarak baktığımızda video Galaxy S3 ile beraber karşılaştırabilmek için bir platform kurulmuş. Ve platformdaki karşılaştırma eğer doğruysa erdi. Hani bunu kesinlikle bir şey söyleyemeyiz. Çünkü gerçekten de bunun video kamerasını çalışırken gören yok. Fotoğraf makinesi testleri yayınlandı ama video kamerasını şu an kaydederken gören yok ne yazık. Yazılım hazır değil deniyor. Sistem iyi çalışıyor gibi.
Ya şimdi Nokia'nın burada yaptığı şey lense bir jiro koyarak, jiroskop koyarak kullanım esnasında doğan titreşimleri, sallantıları mekanik olarak kompanse etmek, mekanik olarak telafi etmek ve olabildiğince stabil, düzgün görüntüler sağlamak. Hani mekanik olarak, tamamıyla mekanik olarak ilk defa Nokia'nın denediği bir adım diyebiliriz biz buna. Çünkü
evet, bu boyutlardaki bir sensörde ilk defa deneniyor.
Evet, bu boyutlardaki sensörde ilk defa denilen bir özellik bu. Şimdi Nokia'nın aslında o videodaki sıkıntısı şu, Yani şimdi Nokia'nın açıklaması şu diyorlar ki biz bu videoyu teknolojinin neler yapabileceğini göstermek açısından hazırladık. Tamam buraya kadar bunu kabul edebiliriz. Ancak bunun altına şunu demeleri gerekiyordu. Teknoloji bunu yapabiliyor ancak bu cihazlarımız tarafından yapılmış gerçek görüntüler değildir.
Senin biliyorsun katıldığın lansmanı direkt Lumia 920 yazıyordu o videonun.
Evet Lumia 920 ve piyasaya yön veren rakip Android telefon olarak gösterilmişti bunlar. Şimdi bazı gazetecilere fotoğraf kalitesini test ettiler. Hakikaten yapılan bağımsız testler fotoğraf kalitesinin gösterilene çok yakın olduğunu ortaya koyuyor.
Ama gösterilen değil çünkü gösterilen de sonuçta profesyonel stüdyolarda şekilde ortaya çıktı evet, ekip tarafından.
O bakımdan hakikaten bir takım tartışmalara devam ediyor ancak yine de şunu söyleyebiliriz. Lumia 920 muhtemelen Pure 808'den sonra kendi alanında fotoğraf kalitesi, video kalitesi en yüksek cihazlardan bir tanesi olacak.
Mutlaka olacaktır. Edemeyiz. Zaten hani bunca olaydan sonra da eminim ki şu an dev mühendis takımı özellikle o iş üstüne çalışıyordur. Olmayacaksa bile artık olacak yani.
Muhtemelen hani belki de bize gösterilenden de daha iyi görüntülerle karşılaşabiliriz.
Büyük ihtimal olabilir. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Qualcomm'un IQ 2012 etkinliğinde gördüklerimizi sizlere aktarmak istedik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.